Ayrım 5. Beraber yürüttük biz bu yollarda. Yılmaz Özdil. Sayfa 47. Ocak. MİT tırları, Dubai savcısı, bacanak, paralel, haşhaşi, Urla villaları, Allah'ın vasıflarını üzerinde toplamış lider, Sazan Recep'i, ananas, vatan haini TÜSİAD, 5 no'lu hard disk. İnsan merak ediyordu tabii. Memleketin altı üstüne gelmişken, yargı, emniyet, ordu allak bullakken, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ne iş yapıyordu? Bu sorunun cevabını First Lady verdi. Egzersiz yapıyoruz, yüzüyoruz, hem bedenen hem ruhen zinde kalıyoruz dedi. Evet, Hayrünisa Gül, devletin adeta darmadağın olduğu günlerde yılbaşı vesilesiyle Hürriyet'e röportaj vermiş ve Çankaya'da neler yaptıklarını anlatmıştı. Yürüyüş yapmayı, yüzmeyi çok seviyoruz. Bizi hem bedenen hem ruhen zinde tutuyor. Eşimin yediklerinin doğal olmasına özen gösteriyorum. Çankaya Köşkü mutfaklarımız gıda güvenliği belgesi almaya hak kazandı. Hem Çankaya'da hem Tarabya'da seramız var, hobi bahçemiz var. En büyük zevkim bahçeyle uğraşmak bizi dinlendiriyor. Ekinezya yetiştiriyoruz, kümesimiz var, taze yumurta alabiliyoruz. Allah bizlere sağlık sıhhat versin diye dua ediyoruz. Ne demeliydi bilmem ki. Amin bari. Ve devletimiz Rübükler tarafından işgal edilmişti. Bunu ben değil, Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Profesör Sedat Murat söylemişti. Zübük, Aziz Nesin tarafından 1961'de yazılan, dini siyasete alet ederek yükselen, rüşvetçi, yalancı, ahlaksız karakterin romanıydı. 1980'de sinemaya aktarılmış, başrolünde Kemal Sunal oynamıştı. Rüşvet ve yolsuzluk üzerine konuşan Etik Kurulu Başkanı, işte bu Zübük'ten bahsediyordu. Ayıp ve utanma gibi kavramların yozlaştığına dikkat çekerek, Zübük filmi defalarca izlenmeli, her kurumda, her makamda zübükler var diyordu. Ayakkabı kutusuyla mücadele komediye dönmüştü. Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın yılbaşı konserinde sahneye çıkan vokaliz grubu notaları ayakkabı kutusuna koydu. Tabi derhal Kültür Bakanlığı tarafından soruşturma açıldı. Nafileydi. Vokaliz grubu devlet senfoni bünyesinden olmayıp dışarıdan katılımcı olduğu için ayakkabı kutusunda notaya herhangi bir işlem yapılamadı. Fırsat olarak değerlendirenler de vardı. Uyanık bir girişimci mesela, kumbara ayakkabı kutusunu marka olarak tescillemek için Türk Patent Enstitüsü'ne başvurdu, patenti kaptı. 17 Aralık markasını tescil ettirmek için yüzlerce başvuru yapıldı. Ancak 17 Aralık markası T2006 senesinde tescil edilmişti. İlk hamleyi yapan girişimci 25 Aralık markasını aldı. Paralel markası da Ocak 2014'te tescillendi. Bilal'i unutturmak, gündemi saptırmak, faili meçhul şüpheliler yaratmak için büyük çaba vardı. Taze İçişleri Bakanı Efkan Ala bu çabalarda başı çekiyordu. TRT'ye çıktı, 17-25 Aralık yüzünden ekonominin 104 milyar dolar zarara uğradığını belirterek, operasyonlardan önce piyasadan dolar çekildi, dolarları kim aldı, bu tezgahın kazançlıları kimlerdir, bu nasıl bir ihanettir, yakında ortaya çıkacak dedi. Boru değil 104 milyar dolar diyordu, elimizde belgeler var diyordu. Bekledik bekledik tıs, hiçbir şey çıkmadı. Merkez Bankası'nın verilerine göre 17 Aralık öncesindeki döviz trafiğinde kayda değer değişiklik yoktu. Sabah gazetesi Hanefi Avcı'nın Haliç'te yaşayan Simonlar kitabında emniyet imamı olarak tanıtılan Osman Hilmi Özdil ile alakalı manşetlere başladı. Hanefi Avcı'nın kitabı piyasaya çıktığında, Hanefi Avcı hapse tıkıldığında sabahtan çıt çıkmıyordu. Şimdi cemaati hapse tıkmak için Hanefi Avcı kıymete binmişti. Sabahın birinci sayfasında Osman Hilmi Özdil, Zaman gazetesine girerken görülüyordu. Bu fotoğrafın 17 Aralık'tan bir gün önce 16 Aralık'ta çekildiği yazılıyor, zamanlama manidar deniyor, şu bilgilere yer veriliyordu. Adana Kozan doğumlu Osman Hilmi Özdil, Kozanlı Ömer lakabıyla tanınıyor, İstanbul'da yaşıyor, görünürdeki mesleği sigortacılık, sürekli elinde çantayla dolaşıyor, hep tek başına, korumasız, şoförsüz geziyor, çok sık gittiği iş anı, vaktiyle Fethullah Gülen'in ikamet ettiği Altunizade'de bulunuyor, bir yerden bir yere giderken aynı yolları kullanmıyor, takip edilme ihtimaline karşı yolunu değiştiriyor. Hanefi Avcı'nın kitabında anlattığına göre, 2007'de ABD'ye girerken, içinde kozmik bilgilerin bulunduğu laptopla yakalandı, FBI el koydu, laptopta cemaatin devletteki örgütlenmesi, paralel devletin isim listesi vardı. Osman Hilmi Özdil adına avukatı açıklama yaptı, emniyet imamı iddialarını yalanladı, gizemli şekilde Altunizade'de çok sık gittiği iş anı dediğiniz, lise son sınıfta okuyan oğlunun üniversiteye hazırlık dershanesi dedi. Yandaş gazetelerin tamamında ortak manşet atıldı. Ocak 2013'te Paris'te PKK'lı 3 kadın öldürülmüştü. Bu cinayetlerin zanlısı olarak tutuklanan Ömer Güney'in, cinayet öncesinde Osman Hilmi Özdil'le buluştuğu iddia ediliyordu. AKP'lilere göre bir zamanlar bütün suçların sorumlusu Ergenekonculardı, şimdi cemaatçilerdi. Paralel imamlar kaçtı, manşeti patladı. Gene tüm yandaşlarda fotokopi haberdi. Emniyet imamının, yargı imamının, MİT imamının, TSK imamının yurt dışına kaçtığı öne sürülüyordu. İsim isim, adres adres yazılıyordu. MİT'ten, TSK'dan tek kelime itiraz gelmiyordu. Sorulmayan soru şuydu. 17 Aralık'a kadar yargı imamına, emniyet imamına, MİT imamına, TSK imamına neden göz yumulmuştu? Fethullah Gülen'in paralel genelkurmay başkanı ABD'ye kaçtı gibi başlıklar atılıyor. Kumpaslarla demir parmaklıklar arasına tıkılan generallerimiz, amirallerimiz, subaylarımız kahırdan ağlıyordu. Osman Hilmi Özdil kaçınca onun yerine Abdüllatif Tapkan'ın emniyet imamı olduğu iddia edildi. Tapkan'ın tam 17 Aralık'ta ABD'ye Fethullah Gülen'in yanına gittiği, plakasının bile FG olduğu, MİT imamıyla kapı komşusu olduğu, Aile Bakanlığı'na bağlı çocuk yuvasında öğretmenmiş gibi göründüğü, emirleri gene Osman Hilmi Özdil'den aldığı öne sürülüyordu. Tüm bu haberler Sabah, Takvim, Star, Yeni Şafak, Akit gibi gazetelerde, bunlara bağlı televizyon kanallarında birebir aynı cümlelerle yer alıyordu. Parantez açayım. Yandaş medya fırsat bu fırsat, soyadım Özdil olduğu için bana da giydiriyordu. İnternette asılsız iddianın bini bir paraydı. Cemaat imamıyla akraba olduğumu yazanlar bile oldu. İşte Yılmaz Özdil'in cemaat bağlantısı başlıkları atılıyordu. Doğma büyüme İzmir çocuğuyum, Atatürk Lisesi mezunuyum. Adana Kozan'da cemaatin okulunda okuduğumu yazanlar oldu. Güler misin, ağlar mısındı. Kapatayım parantezi. Yandaş medya paralel imamları tek tek deşifre ederken, başbakan imamdı, İstanbul'a getirilen yeni emniyet müdürü imamdı, ayakkabı kutusuyla yakalanan Halkbank Genel Müdürü İmam'dı. Ayakkabı kutusu yakalanınca kabineyi değiştirdiler. Yeni Ekonomi Bakanı İmam'dı. Yeni Bilim Bakanı İmam'dı. Yeni Adalet Bakanı İmam'dı. Yeni Başbakan Yardımcısı İmam'dı. Yargıtay'da paralel imam var diyen eski Adalet Bakanı İmam'dı. Komple İmam Hatip mezunuydular. Dolayısıyla paralel devletten söz edilemezdi. Olsa olsa imamlara paralel imamlardan söz edilebilirdi. Ergenekon davasında tutuksuz yargılanan, 7 sene 6 ay hapis cezası alan emekli kor general Kemal Yavuz vefat etti. Mahkeme sırasında cemaat hakkında çarpıcı örnekler vermiş, irticai faaliyetlerde bulunan subay ve assubayların dosyalarını inceledim, Fethullah Gülen adına rastladım, ben her zaman Fethullah Gülen'in halk ve devlet açısından tehlikeli biri olduğunu ifade ettim demişti. Emekli assubaylar, imla kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle ünvanlarındaki T harfinin kaldırılması için TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvurdu. İncelendi, Milli Savunma Bakanlığı tarafından reddedildi. Teğmeninden Genelkurmay Başkanı'na kadar TSK hapse tıkılmış, bunlar hala bunlarla uğraşıyordu. Ve 2014'ün ilk haber bombası Hatay'da patladı. Kırıkhan'da jandarma tarafından durdurulan tırda çok sayıda roket, askeri mühimmat ve hücum yelekleri ele geçirildi. Tırın şoförüne eşlik eden bir kişi, MİT görevlisi olduğunu söylemiş, yükün aranmasına itiraz etmişti. Ne oluyor demeye kalmadı, tır serbest bırakıldı, kilise doğru yoluna devam etti. Aslında ilk değildi. 2 ay önce Adana'da uyuşturucu ihbarıyla polis tarafından durdurulan tırda 935 adet roket yakalanmıştı. Konya'da üretildiği, Adana'da yüklendiği, Suriye'ye götürülmeye çalışıldığı anlaşılmış 3 kişi tutuklanmıştı. İşin özü, gizli saklı iş yapayım derken ellerine yüzlerine bulaştırmışlardı. Orta Doğu denilen coğrafya CIA'ydı, FSB'ydi, Mossad'dı, El Muhaberat'tı, Savama'ydı, BND'ydi, MI6'ydı. Bizimkiler ise İETT teşkilatındandı. Olacağı buydu. Tayyip Erdoğan cepheyi genişletti, cemaate yakın iş adamlarını hedefine aldı. Miting kürsülerine çıkıyor, bunların maden ruhsatları ellerinden alınınca bas bas bağırıyorlar, altın ağalığı yaparken iyiydi, bunların hepsini açıklayacağım diyordu. Koza altını, akın ipeyi kastediyordu. Halbuki son 10 senede Türkiye'de keşfedilen, işletmeye dönüşmüş altın madeni yoktu. Koza altının işlettiği madenlerin tamamı AKP öncesine aitti. Peki neydi? Bugün gazetesi, Bugün televizyonu ve Kanal Türk televizyonu Akın İpek'inde yolsuzluk haberlerini sansürsüz yayınlıyorlardı. Sorun buydu. Şırak, Koza altının madeni kapatıldı. İzmir'deki Çukuralan işletmesinin faaliyetleri çevre izin belgesi olmadığı gerekçesiyle durduruldu. Gazetesi, televizyonu, hükümeti desteklerken maden çevreye zarar vermiyordu. Hükümeti eleştirince maden çevreye zarar veriyordu. 472 işçi işsiz kaldı. 10 gün sonra mahkeme kararıyla yeniden açıldı. Belge melge eksik değildi. Kapatma kararı hukuksuzdu. 3 ay sonra İzmir'deki açılmıştı ama Koza altının Eskişehir'deki madeni kapatıldı. İstediğini açtırıyor, istediğini kapattırıyordu. Hukuk Tayyip Erdoğan'dı. Çünkü Haziran 2013'te memleket Gezi Parkı olaylarıyla çalkalanırken o toz duman arasında genelge çıkarılmış, madenlere ruhsat verme işi başbakana bağlanmıştı. Padişah fermanı gibiydi. Sanırsın memleketin yeraltı da yerüstü de Tayyip Erdoğan'ın tapulu malıydı. İstediğine dağıtıyor, istediğinden geri alıyordu. Kömür, altın, bakır, çinko, mermer, dağ, ova, kıyı, canı nasıl isterse öyle karar veriyordu. Son Osmanlı padişahı 1. Recep Tayyip Erdoğan pankartlarıyla karşılanan başbakanımıza yeni uçak alındığı, ahali uyanmasın diye seçimden sonra Türkiye'ye getirileceği konuşuluyordu. Ki tam o günlerde 2002'den beri New York Belediye Başkanı olan Michael Bloomberg'in görev süresi sona erdi, personelle vedalaştı, belediye binasından çıktı, evine metro ile gitti. Topluma örnek olmak için evine metro ile giden belediye başkanı, iş adamıydı, 31 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 13. insanıydı. Görev yaptığı 12 sene boyunca belediye başkanı maaşı almamış, 1 dolarlık sembolik maaşa çalışmıştı. Hatta bu 12 sene boyunca New York halkı için kendi cebinden 650 milyon dolar harcamıştı. Kızımın mezuniyeti için gittiğim Koç Üniversitesi'nin diploma töreninde dinlemiştim Michael Bloomberg'ü. Rahmi Koç'un onur konuğu olarak davet edilmişti. Gençlere hitaben konuşma yapmış, şu tavsiyelerde bulunmuştu. Kollarınızı sıvayın, ne kadar alt seviyede olursa olsun çalışmaya başlayın. Tecrübeme dayanarak söylüyorum, başarınızı belirleyecek yegane etken çok çalışmaktır. İşe erken gidin, geç saatlere kadar kalın, herkesten çok çalışın. Ne kadar çok çalışırsanız o kadar fazla fırsat yakalarsınız. El alemin siyasetçisi işte buydu. İş yaparken çalmıyordu, çalışın diyordu. Bizim toplumda ise maalesef çalsın ama iş yapsın isteniyordu. En başta Türkiye Gençlik Birliği, üniversite öğrencileri sokaklara dökülmüştü. 17-25 Aralık için mücadele veriyorlardı. Ama Türkiye'de 75 hukuk fakültesi vardı. 75'inden de çıt çıkmıyordu. Bu 75 hukuk fakültesinde 354 hukuk profesörü, 164 hukuk doçenti vardı, gıkları çıkmıyordu. Hukuksuzluklar ayyuka çıkmışken, gençlerimize hukuk öğretecek olan insanlar dut yemiş bülbül gibiydi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kendi kardeşini kendine müşavir yaptı. Memlekette müşavir olacak başka adam kalmamıştı demek ki. Kardeşini Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirliğine atadı. Sonra da şahane bir izahatta bulunuldu. Bakanımızın kardeşi bakanlıkta başka görevdeydi. Laf olmasın diye pasif göreve alınmıştı. Tam gün yasası değiştirildi, esnetildi. Tıp fakültesi öğretim üyelerine saat 17'den sonra kendi hastanelerinde veya özel hastanelerde muayene ve ameliyat yapabilme imkanı verildi. Yasaklamışlardı, çuvallayınca izin vermişlerdi. Güya düzeltiyoruz diye attıkları her adım sistemi biraz daha karmaşık hale getiriyordu. Mecburen geri adım atıyorlardı. Uyarılara kulak asmıyor, neticede sağlıkta, eğitimde devamlı duvara tosluyorlardı. Olan vatandaşı oluyordu. Hatay'da roket dolu tırı yakalayan polisler görevden alındı. Yahu o tırı jandarma yakalamamış mıydı? Polisler görevden alınınca ortaya çıktı ki vaziyet zannedildiğinden çok daha vahimdi. Tırı önce jandarma durdurmuş, roketleri yakalamış, tırda bulunan kişiler MİT personeli olduğunu söylemiş ve yükün devlet sırrı olduğunu iddia etmişlerdi. Bunun üzerine jandarma derhal savcıya haber vermiş, Kırıkhan savcısı Adana'daki özel yetkili savcıyı bilgilendirmiş, Savcı olay yerine gelene kadar il jandarma komutanı tırı durduran yüzbaşıyı telefonla arayarak tırı bırakmasını istemiş. Ancak yüzbaşı tırı bırakmamış, savcının beklenmesi gerektiğini söylemişti. Bu sefer Hatay valisinin yazılı emri yüzbaşıya iletilmiş ve tır bıraktırılmıştı. Adana'dan yola çıkan savcı, tırın bıraktırıldığını duyunca Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne talimat vermiş. Aynı tır bu sefer polis tarafından Muratpaşa mevkiinde durdurulmuştu. Bölgedeki bir fabrikanın bahçesine park ettirilmişti. Özel yetkili savcı tırın yanına gelmiş, yükün boşaltılmasını istemişti. Ancak gene Hatay valisinden yazılı emir gelmiş, gene arama yapılmasın denilmişti. Özel yetkili savcı tutanak tutmuş, mecburen olay yerinden ayrılmıştı, tır da yoluna devam etmişti. Ve şimdi tırı durduran terörle mücadele şubesindeki polisler görevden alınmıştı. İçişleri Bakanı Efkan Ala, durdurulan tırda roket değil, Suriye'deki Türkmenlere gönderilen gıda yardımı olduğunu söyledi. Türkmenlerden anında cevap geldi. Suriye Türkmen Meclisi Başkan Yardımcısı Hüseyin Abdullah, "Bize Türkiye'den tır falan gelmedi. Türkiye'den ne silah yardımı ne gıda yardımı alabiliyoruz. Türkiye'den bize bir sent bile gönderilmedi," dedi. Baktılar olacak gibi değil, bağımsız gazeteler kurcalıyor, mahkeme kararıyla yayın yasağı getirdiler. Tırla alakalı haber yapmak yasaklandı. Gıda yardımı ise yasak niyeydi? İnsani yardım devlet sırrı olur muydu? Bizim basının yazamadığını, bangır bangır dünya basını yazıyordu. Cümle alem biliyordu ki, o silahlar Esad'a karşı savaşan kökten dinci militanlara veriliyordu. Ve bu silahların namlusu pek yakında IŞİD'in elinde bize doğrultulacaktı. Gözden kaçırılan bir başka detay şuydu. MİT yasası gayet açıktı. MİT'in yurt dışında operasyon yapma yetkisi yoktu. Katmerli suç işleniyordu. Umre Air ortaya çıktı. Hayırsever Rıza Sarraf, Ekonomi Bakanımız Zafer Çağlayan'ı TCRZA tescilli özel uçağına bindirerek Umre'ye götürmüştü. Bakanımızın eşi, oğlu, gelini ailece gitmişlerdi. Hayırsever Rıza ile eşi Ebru Gündeş de Çağlayan ailesinin bu mübarek seyahatine eşlik etmişti. Ebru Gündeş TBMM'de soru önergesi oldu. MHP milletvekili Lütfü Türkkan, Adalet Bakanı'nın cevaplaması istemiyle sordu. Yönetmeliğe göre hükümlü ve tutuklular aileleriyle haftada bir kez görüşebilir. Rıza Sarraf, eşi tarafından bir haftada üç kez ziyaret edildi. MHP milletvekili Engin Alan ve balyoz tutuklularına bu kolaylık niye gösterilmiyor? Ne yapsak da asrın iftirasına uğrayan balyoz esirlerinin sesini duyurabilsek diye çabalıyorduk. Elimde televizyon kanalı yoktu. Değerli abim Uğur Dündar'dan yardım istedim. Tutuklu subayların eşlerini, çocuklarını Halk TV'de canlı yayına çıkardık. Deniz Kurmay Albay, Baybars Küçükatay'ın henüz 6 yaşındaki kızı Beray, babasıyla okula gitmek istediğini söylerken, pilot Tuğgeneral Mustafa İlhan'ın oğlu Batuhan, "Bizden aldıkları sadece vakit değil, hayatımızı aldılar," diyordu. Pilot Kurmay Albay, İsmet Çınkı'nın kızı Ece, kahraman babasından şarkı dinlemeyi çok özlediğini anlatırken, Deniz Kurmay Albay Derya Günergin'in kızı Rüya, "Hani birileri evinize girip eşyalarınızı çalsa ne hissedersiniz? Onun gibi birileri hayatımıza girdi, babalarımızı çaldı," diyordu. Emekli Tümamiral Semih Çetin'in kızı Simay, ailece yemeğe çıkmanın neye benzediğini unuttuğunu anlatırken, Pilot Tümgeneral Ayhan Gümüş'ün kızı Selin, annem rahatsızdı, babam aileyi bana emanet etti. Evin prensesiyken evin babası rolüne geçmek kolay değil diyordu. Geceye damgasını vuran küçük dev adam Atahan'dı. Deniz Kurmay Albay Erdinç Altıner'in 9 yaşındaki oğlu Atahan anlatıyor. Anlattıkça Türkiye ağlıyordu. Babamın tutuklandığını öğrendiğimde şeref duyarım dedim. Çünkü benim babam burada şerefiyle tutuklanıyor. Vatan haini olmadığını herkes biliyor. Ben de babam gibi subay olmak istiyorum ama ben de babam gibi başarılı olursam bana da bu darbeyi yaparlar diye biraz korkuyorum. Kumpas itiraf edilmişti. Paralel devlet itiraf edilmişti. Artık lamıcımı yoktu. AKP hükümeti de 17-25 Aralık'tan çıkış arıyordu. Atmosfer gayet müsaitti. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu devreye girdi. Ergenekon balyoz davalarında yeniden yargılama için önerilerini açıkladı. Diken battığı yerden çıkarılır, tasfiye halindeki özel yetkili mahkemeler kesin olarak kaldırılmalı ve bunların verdiği mahkumiyet kararları bozulmalı dedi. O anda Fethullah Gülen'e yakınlığıyla tanınan Zaman Gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce, işaret fişeğini Twitter mesajıyla fırlattı. Herkes Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar bu topraklarda Cumhuriyet tarihinde hiç yaşanmamış sıkıntılara ve savrulmalara hazır olsun diye yazdı. Bir sonraki mesajı adeta adres gösteriyordu. Fırtınaya giriyoruz, fırtınanın habercisi ben değilim, operasyon yapılacağını 6 ay önceden bilen yazarlara dikkat. 6 ay önceden bilen yazarlar kimlerdi? Kimleri kastediyordu? Gözler hemen Emre Uslu ve Mehmet Baransu'ya döndü. Taraf gazetesi yazarı Emre Uslu, 4 ay önce Ağustos'ta attığı tweette, "Bakan çocuklarının adları yolsuzluklara karışmışsa kim güler kim ağlar?" demişti. Güler kelimesinin baş harfini büyük yazmıştı. Kehanet gibiydi. Taraf gazetesi muhabiri Mehmet Baransu'nun 8 ay önce Nisan'da attığı tweet ise şuydu. İran'dan para nasıl çıkar? Bir sanatçının eşi Rize'ye altınları gönderir, kapalı çarşıya girer, para Dubai, İsveç'e dağılır. Emre Uslu aslında polisti, komiserdi. Kanada'ya lisan eğitimine gitmiş, bir sene Toronto'da kalmış, New York'ta John Gay College of Criminal Justice'te master yapmış, Utah Üniversitesi'nde doktora yapmış, Türkiye'ye dönünce emniyetten ayrılıp gazeteciliğe geçmişti. AKP cemaat kapışması başlayınca paralel imamlarla beraber ABD'ye kaçtığı iddia edilmişti. Abdullah Öcalan, basına sızan ve Milliyet gazetesinde yayımlanan İmralı tutanaklarında Emre Uslu hakkında şunları söylemişti. MİT'i düşürseydiler, Hakan Fidan tutuklansaydı sıra başbakana gelecekti. Bu darbeyi önledim, süreci başlattım. Hedeflenen bizim geliştirdiğimiz diyalogdur. MİT müsteşarı düşürülmek isteniyor. Emre Uslu, Mehmet Baransu, MİT'i hedef aldılar. Arkalarında devasa bir güç var. Cemaatin merkezi ABD'dir. Benim buraya alınmamla birlikte Fethullah da ABD'ye alındı. Fethullah Gülen ABD'de yaşıyor. 120 devlette okul açmış. Para nereden? Florida kontrgerillanın merkezidir. Türkeş ve Latin Amerika'daki kontrgerilla orada yetiştirildi. Yeni merkez ise Utah'tadır. Emre Uslu vesaire orada eğitildi. Mehmet Baransu ise akşamda Hürriyet'te 32. gün programında çalışmıştı ama adı sanı bilinen gazeteci değildi. Lisan eğitimi almak ve yüksek lisans yapmak için ABD'ye gitti. 3 sene orada kaldı. 2007'de piyasaya çıkan Taraf gazetesinin kuruluşunda yer aldı. Kariyer patlaması yaptı. Balyoz davasının temelini oluşturan Fatih Camisi bombalanacaktı haberini o yazmıştı. Balyoz darbe planı olduğu iddia edilen belgeleri bavul içinde savcıya götüren Baransoy'du. Bavulu kimden aldığını asla açıklamadı. Ancak Aydınlık gazetesi Ocak 2013'te tertibin merkezindeki adam anlatıyor başlığıyla yazı dizisi yayımladı. Orhan Aykut isimli kişi bavulun tanığı olduğunu belirterek şu iddiaları sıralıyordu. Ekim 2007'de AKP milletvekili İhsan Arslan'la birlikte İstanbul Mövenpik Oteli'ne gittik. Ordudan atılma İskender Pala, Amerikalı bir senatörle birlikte geldi. 2003 senesinde 1. Ordu Komutanlığı'nda yapılan plan seminerine ait bavul dolusu dokümanı İhsan Arslan'a teslim etti. İhsan Arslan bu dokümanları Ankara'ya götürdü. Belgelerin üstünde değişiklikler yapıldı. Tertibe hazır hale getirildi. 2010'da taraf muhabiri Mehmet Baransu'ya verildi. 5. ayrımın sonu. Sayfa 57.